Ayrım 49.
Sayfa 808. Şunu bilmeni isterim ki ey yüce Rok, beni atımın üzerinde mızrağım ve kalkanımla yakalamış olsalar, boyun eğdirmeleri o kadar kolay olmazdı. Çünkü ben kahramanlıkları bütün dünyaya yayılmış Lamançalı Don Quixote'yim. Rokinar, Don Quixote'nin hastalığının cesaretten çok deliliğe yaklaştığını derhal kavradı. Adını birkaç kere duymuş olduğu halde ne yaptıklarının gerçek olduğuna inanmış ne de böyle bir kişiliğin bir insanda var olabileceğine ikna olmuştu. Onun hakkında uzaktan duyduklarına yakından şahit olabileceğini düşünerek bu karşılaşmaya müthiş sevindi. Don Quixote'ye dedi ki, "Ey yiğit şövalye, içinde bulunduğunuz duruma üzülmeyin, bunu bir talihsizlik kabul etmeyin. Belki de ters dönmüş talihiniz bu tökezlemelerle düzelir. Çünkü Tanrı garip, hiç görülmedik, insanların aklına gelmeyecek dolambaçlı yollardan düşmüşleri kaldırır, yoksulları zengin eder." Don Quixote kendisine teşekkür etmek üzereydi ki, arkalarında bir at sürüsünün sesine benzer bir ses duydular. Aslında dört nala koşan bir tek attı. Üzerinde de 20 yaşlarında bir delikanlı vardı. Sırma şeritlerle süslü yeşil damaskodan şalvar ve ceket, kenarları kıvrık tüylü şapka, cilalı dar çizmeler giymişti. Mahmuzları, hançeri ve kılıcı yaldızlıydı. Elinde kısa bir tüfek, belinde iki tabanca vardı. Sesi duyan Rok kafasını çevirip baktı. Gördüğü alımlı delikanlı kendisine yaklaşıp dedi ki, "Ey yiğit Rok, seni arıyordum. Derdime çare olmasa bile hiç değilse bir teselli bulursun umuduyla geliyorum. Beni tanımadığını biliyorum. Seni daha fazla bekletmeyip kim olduğumu söyleyeyim. Yakın dostun Simon Forte'nin kızı Claudia Heronima'yım ben. Babamın can düşmanı Claukel Toreyas sana düşman bir çeteye bağlı olduğundan senin de düşmanındır. Bildiğin gibi bu Toreyas'ın Don Vicente Toreyas adında bir oğlu vardır. Daha doğrusu 2 saat öncesine kadar vardı. İşte bu Don Vicente yüzünden başıma gelenleri sözü fazla uzatmadan kısaca anlatacağım. Beni gördü, kur yaptı, onu dinledim, aşık oldum. Babamın haberi yoktu. İstediği kadar kapalı olsun, her kadının aceleci arzularını gerçekleştirecek vakti mutlaka vardır. Nihayet o benim kocam olmaya söz verdi, ben de onun karısı. Hareketlerimizde bundan daha ileriye gitmedik. Dün bana verdiği sözü unuttuğunu, bu sabah başkasıyla evleneceğini öğrendim. Bu haber beni alt üst etti, sabrımı taşırdı. Babam köyde olmadığı için ben gördüğün bu kıyafeti giydim ve bu atın üzerine atlayıp buradan bir fersah kadar uzakta Don Vicente'ye yetiştim. Şikayetlerde bulunmakla, özürler dinlemekle vakit kaybetmeyip bu tüfeği ayrıca bu tabancaları da ateşledim. Tahminimce en az 2 mermi sapladım vücuduna. Şerefimin onun kanına bürünerek dışarı çıkabileceği kapılar açtım. Onu orada, efendilerini korumak için hiçbir şey yapmayı cesaret edemeyen hizmetkarlarının arasında bıraktım. Beni Fransa'ya geçirmen için sana geldim. Orada yanında yaşayabileceğim akrabalarım var. Ayrıca babamı koruman için de yalvarmaya geldim. Don Vicente'nin çok sayıdaki yandaşı babamdan acımasızca intikam almak isteyebilir. Güzel Claudia'nın cazibesine, cesaretine, boyuna posuna ve yaptıklarına hayran olan Rok dedi ki, "Gel hanımefendi, önce gidip düşmanın ölmüş mü diye bakalım. Sonra senin için en iyisi ne olacaksa onu yaparız." Claudia'nın anlattıklarını ve Rok Ginnar'ın cevabını dikkatle dinleyen Don Quixote dedi ki, "Hiç kimsenin bu hanımı savunma zahmetine katlanması gerekmiyor. Bu görevi ben üstleniyorum. Bana atımı ve silahlarımı verip burada bekleyin. Ben gidip o beyefendiyi bulur, ölü veya diri, böyle bir güzele verdiği sözü tutmaya zorlarım." "Bundan kimsenin kuşkusu olmasın," dedi Sancho. "Benim efendim evlendirme konusunda çok beceriklidir. Daha birkaç gün önce yine bir genç kıza verdiği sözü tutmayan bir başka delikanlıyı evlendirdi. Peşini hiç bırakmayan büyücüler delikanlının yüzünü bir uşağın yüzüne dönüştürmeseydi, o genç kız şu anda genç kız olmayacaktı. Rock, efendi ile hizmetkarın sözlerinden çok, güzel Claudia'nın durumuyla ilgilendiğinden onları işitmedi bile. Silahtarlarına eşeğin üzerinden aldıkları her şeyi Sancho'ya geri vermelerini ve bir gece önce konakladıkları yere çekilmelerini emredip, hiç vakit kaybetmeden Claudia ile birlikte yaralı veya ölü Don Vicente'yi aramaya gitti. Claudia'nın kendisiyle karşılaşmış olduğu yere vardılar ve sadece taze kan izleri buldular. Ama her yana iyice bakındıklarında bir yamaçta bir takım insanlar gördüler ve bunların Don Vicente'yi yaşıyorsa tedavi etmek, ölüyse gömmek üzere götüren hizmetkarları olduğunu tahmin ettiler. Gerçekten de öyleydi. Kendilerine yetişmek için hızla ilerlediler. Öndekiler ağır yol aldıklarından hemen yetiştiler. Don Vicente hizmetkarlarının kollarında boğuk bir sesle kendisini orada ölüme terk etmeleri için yalvarıyordu. Yaraları daha fazla ilerlemesine izin vermeyecek kadar ağırdı. Claudia ile Rock atlarından aşağı atlayıp Don Vicente'nin yanına gittiler. Hizmetkarlar Rock'u görünce korktular. Claudia da Don Vicente'yi görünce telaşa kapıldı. Yarı acıyarak, yarı kızarak yanına gitti ve ellerini tutup dedi ki, "Anlaştığımız gibi ellerini bana uzatmış olsaydın, şimdi bu durumda olmayacaktın." Yaralı asılzade, yarı kapalı gözlerini açtı ve Claudia'yı tanıyarak dedi ki, "Güzel ve yanılgı içindeki hanım, görüyorum ki beni vuran sensin. Bu cezayı ben hak etmemiştim. Çünkü ne düşüncelerimle ne de hareketlerimle sana bir kötülük etmedim, edemezdim." "Öyleyse," dedi Claudia, "bu sabah zengin Balvastro'nun kızı Leonora ile evleneceğin doğru değil miydi?" "Kesinlikle değildi," diye cevap verdi Don Vicente. "Herhalde kara bahtım, kıskanıp benim canımı alman için bu haberi vermiş olmalı sana. Ama canımı senin kollarında verdiğim için yine de talihli sayıyorum kendimi. Bunun doğru olduğunu kanıtlamamı istiyorsan elimi sık ve beni kocalığa kabul et. Sana yaptığımı sandığın haksızlığa karşılık sana verebileceğim daha büyük bir teminat yok." Claudia elini sıktı, kalbi de sıkıştı ve Don Vicente'nin kanlar içindeki göğsüne yığılıp bayıldı. Don Vicente ölüm kasılmaları içindeydi. Rock şaşkın, ne yapacağını bilemez haldeydi. Hizmetkarlar hemen su getirip ikisinin yüzlerine boca ettiler. Claudia ayıldı ama Don Vicente kendine gelemeyip son nefesini verdi. Bunu gören Claudia, sevgili kocasının öldüğünü anlayınca hıçkırıklarıyla, yakınmalarıyla dağa taşı inletti. Saçlarını yolup rüzgara savurdu. Kendi elleriyle yüzünü paraladı. Yaralı bir kalpten beklenecek her türlü ıstırap ve keder belirtisini gösterdi. "Ey acımasız, düşüncesiz kadın," diyordu. "Bu kadar kötü bir düşünceyi nasıl da kolayca harekete döktün? Ey kıskançlığın öfkeli gücü, seni gönlünde barındıran zavallıyı ne sefil bir sona sürükledin. Ah benim bahtsız kocam, bana verdiğin söz yüzünden zifaf yatağı yerine mezara girdin." Claudia'nın bu acıklı haykırışları hiçbir durumda ağlamaya alışkın olmayan Rock'un gözlerini yaşlarla doldurdu. Hizmetkarlar ağlıyor, Claudia ikide bir bayılıyordu. Ortalık bir kahır ve facia yerine dönmüştü. Sonunda Rock Ginnar, Don Vicente'nin hizmetkarlarına cesedi gömmek üzere bulundukları yerden fazla uzakta olmayan babasının köyüne götürmelerini emretti. Claudia, teyzesinin baş rahibe olduğu bir manastıra gitmek istediğini söyledi Rock'a. Orada ömrünün sonuna kadar daha iyi ve ebedi bir eşle evli olarak yaşamak istiyordu. Rock bu doğru kararı için kendisini kutladı. İstediği yere kadar kendisine eşlik etmeyi, babasını Don Vicente'nin akrabalarından ve ona kötülük etmeyi isteyebilecek herkesten korumayı teklif etti. Claudia, Rock'un kendisine refakat etmesine katiyen razı olmadı. Tekliflerine elinden geldiğince teşekkür edip ağlayarak vedalaştı. Don Vicente'nin hizmetkarları cesedini alıp götürdüler. Rock çetesine döndü. Claudio, Jeronima'nın aşkı da böylece son bulmuş oldu. Ancak acıklı öyküsünün anı, kıskançlığın yenilmez ve acımasız gücü ördüğüne göre bu sona şaşmamak gerekir. Rock, Ginar silahtarlarını gitmelerini emrettiği yerde buldu. Don Quixote de Rosinante'nin üzerinde onların arasındaydı. Hem vücutları hem de ruhları için çok tehlikeli olan bu hayat tarzından kendilerini vazgeçirmek için bir konuşma yapıyordu. Ama adamların çoğu Gaskonyalı, vahşi ve serseri ruhlu kimseler olduklarından Don Quixote'nin konuşmasını kafaları pek almıyordu. Rock yanlarına geldiğinde Sancho Panza'ya adamlarının eşeğini soyup aldıkları mücevher ve değerli eşyaları geri verip vermediklerini sordu. Sancho, üç şehir değerindeki üç mendil hariç her şeyi geri verdiklerini söyledi. ''Sen ne diyorsun be adam?'' dedi aralarından biri. ''O mendiller bende, üç riyal bile etmez onlar.'' ''Doğrudur'' dedi Don Quixote. ''Ama silahtarım onları bana kimin verdiğini bildiği için o kadar değerli olduklarını söyledi.'' Rockinar mendillerin derhal geri verilmesini emretti. Ardından adamlarını sıraya dizip son paylaşımdan sonra çalınan bütün giysi, mücevher ve paraların ortaya getirilmesini buyurdu. Sonra hızla hesaplayarak bölüşülemeyecek şeyleri ayırıp yerine para koyarak bütün çeteye paylaştırdı. O kadar dikkatli ve adaletli bir dağıtım yaptı ki kimseden kimseye bir gıdım hak geçmedi. Bu iş bitip herkes memnun, mesut hakkını aldıktan sonra Rock Don Quixote'ye dedi ki, ''Bu adamlara bu kadar titiz davranılmazsa birlikte yaşamak mümkün olmaz.'' Sancho buna şöyle cevap verdi, ''Burada gördüğüm kadarıyla adalet o kadar iyi bir şey ki hırsızlar arasında bile geçerli.'' Silahtarlardan biri bunu duyunca arkebüzünü dipçiyi havaya gelecek şekilde kaldırdı. Rockinar haykırarak durdurmasa hiç kuşku yok Sancho'nun kafasını yaracaktı. Sancho neye uğradığını şaşırdı ve o adamların yanında bir daha ağzını açmamaya karar verdi. Bu sırada gelip geçenleri reise haber vermek üzere yollarda nöbet bekleyen silahtarlardan biri geldi ve dedi ki, ''Reis, buradan az ötede Barcelona yolundan kalabalık bir insan topluluğu geliyor.'' Rock buna şöyle cevap verdi, ''Görebildin mi? Gelenler bizi arayanlardan mı, bizim aradıklarımızdan mı?'' ''Bizim aradıklarımızdan.'' dedi silahtar. ''O zaman hepiniz yola çıkıp hemen buraya getirin, bir tanesini bile kaçırmayın elinizden.'' dedi Rock. ''Adamlar dediğini yaptılar.'' Yalnız kalan Don Quixote, Sancho ve Rock da silahtarların ne getireceğini beklemeye koyuldular. Bu arada Rock Don Quixote'ye dedi ki, ''Bizim hayat tarzımız, maceralarımız, yaptıklarımız Senyor Don Quixote'ye çok değişik ve tehlikeli geliyordur herhalde. Böyle düşünmesi beni şaşırtmaz. Çünkü itiraf ederim ki bizimki kadar huzursuzluk ve korkuyla dolu bir hayat olamaz.'' ''Ben bu hayata intikam arzusu yüzünden atıldım. İntikam isteği en dingin gönülleri bile alt üst edecek güçtedir. Ben aslında merhametli, iyi niyetli bir insanımdır. Ama dediğim gibi bana yapılan bir kötülüğün intikamını alma isteği bütün iyi niyetlerimi bastırıyor. Vicdanımın sesine kulak vermiyor, bu hayatı sürdürüyorum. Her uçurum bir yenisini, her günah bir yenisini çağırdığı için de intikamlar birbirine zincirleniyor. Öyle ki yalnız kendiminkileri değil başkalarınınkini de ben üzerime alıyorum. Ama Tanrı'ya şükür kendimi karmakarışık bir labirentin ortasında gördüğüm halde bu labirentten güvenli bir limana çıkma umudumu kaybetmiyorum.'' Don Quixote Rock'un bu güzel mantıklı sözlerine şaşırdı. Çünkü işi hırsızlık, adam öldürmek ve yol kesmek olan kişiler arasında düzgün konuşan birinin bulunabileceğine hiç ihtimal vermemişti. Şöyle cevap verdi. Senyor Rock, Sağlığın ilk şartı hastalığı anlamak ve hekimin verdiği ilaçları almaktır. Zatıaliniz hastasınız, hastalığınızı anlıyorsunuz. Hekimimiz olan Tanrı da sizi iyileştirecek olan ilaçları verecektir. Bu ilaçlar yavaş yavaş iyileştirir. Birdenbire mucize kabilinden değil. Ayrıca akıllı bir günahkar, aptal bir günahkardan daha kolay düzelebilir. Zatıaliniz de sözlerinizle akıllı olduğunuzu gösterdiniz. Tek yapacağınız şey cesaretinizi kaybetmemek, vicdanınızdaki hastalığın iyileşmesini beklemek. Eğer vakit kaybetmeden kurtuluş yolunda zahmetsizce ilerlemek isterseniz benimle gelin. Ben zatıalinize gezgin şövalyeliği öğretirim. Bu yolda karşılaşacağınız sayısız zahmet ve bahtsızlıkları kefaret kabul ederek bir çırpıda cennete ulaşabilirsiniz. Rock, Don Quixote'nin nasihatına güldü ve konuyu değiştirerek ona Claudia Heronima'nın acıklı öyküsünü anlattı. Genç kızın güzelliğinden, cesaretinden ve cazibesinden etkilenmiş olan Sancho buna müthiş üzüldü. Bu arada avcı silahtarlar geldiler. Yanlarında iki atlı, iki yaya hacı, kadınlarla dolu bir araba, onlara refakat eden yaya ve atlı, altı hizmetkar ve atlıların hizmetinde iki katırcı oğlan vardı. Silahtarlar yakaladıklarını ortalarına almışlardı. Yenenler de, yenilenler de mutlak bir sessizlik içinde büyük Rockinar'ın konuşmasını bekliyorlardı. Rock, atlılara kim olduklarını, nereye gittiklerini ve yanlarında ne kadar para olduğunu sordu. Bir tanesi cevap verdi. "Beyefendi, biz ikimiz İspanyol ordusunda piyade yüzbaşısıyız. Birliklerimiz Napoli'de. Sicilya'ya gidecek olan 4 kadırgaya binmek üzere Barcelona'ya gidiyoruz. Yanımızda 200-300 altın var. Biz kendimizi zengin ve talihli sayıyoruz. Çünkü askerlerin genellikle içinde bulunduğu yoksulluk daha büyük servetlere izin vermiyor." Rock yüzbaşılara sorduğu soruyu hacılara da sordu. Onlar da Roma'ya gitmek üzere gemiye bineceklerini, yanlarında toplam 60 riyal kadar para bulunduğunu söylediler. Rock arabada kim olduğunu, nereye gittiğini ve ne kadar parası olduğunu sorunca atlı hizmetkarlardan biri dedi ki, "Arabada Napoli Mahkemesi Başkanı'nın karısı Senyora Donya Guiomar de Quinones, küçük kızı ve biri genç, biri yaşlı, iki nedimesi var. Biz 6 hizmetkar onlara refakat ediyoruz. Yanlarındaki para da 600 altın." "Yani," dedi Rockinar, "toplam 900 altın, 60 riyal var. Benim askerlerimin sayısı 60 civarında olmalı. Her birine ne düştüğünü hesaplayıverin. Benim hesabım zayıftır." Yol kesenler bunu duyunca hep birden haykırdılar. "Rockinar uzun yıllar yaşasın. Ayağını kaydırmaya çalışan düşman haydutlar kahrolsun." Mallarına el konduğunu gören yüzbaşıların canı sıkıldı. Başkanın karısı üzüldü. Hacılar da hiç memnun olmadılar. Rock onları bir müddet bu gergin bekleyiş içinde tuttu. Fakat bir tüfek atımı mesafeden belli olan üzüntülerinin sürmesini istemeyip yüzbaşılara döndü ve dedi ki, "Saygıdeğer yüzbaşılar, zatıalileriniz zahmet olmazsa bana 60 altın borç verin, başkanın hanımı da 80 altın versin. Emrimdeki birliği memnun etmem lazım. Çömlekçi suyu saksıdan içer. Sonra rahatça, serbestçe yolunuza devam edebilirsiniz. Ben size bir izin belgesi vereceğim. Civara dağılmış olan başka askerlerimize rastlarsanız size dokunmazlar. Ben askerlere, kadınlara, bilhassa soylu hanımlara kötülük etmekten hoşlanmam." Yüzbaşılar Rock'a uzun uzun güzel sözlerle teşekkür ettiler. Kendi paralarını kendilerine vermesini büyük kibarlık ve cömertlik sayıyorlardı. Senyora Donya Guiomar de Quinones arabadan aşağı atlayıp Büyük Rock'un ellerini ayaklarını öpmek istediyse de o buna katiyen izin vermedi. Aksine hanımefendiden yaptığı kötülük için özür diledi. Aşağılık mesleğinin mecburiyetlerini yerine getirmek zorunda olduğunu belirtti. Başkanın hanımı hizmetkarlarından birine 80 altını derhal vermesini emretti. Yüzbaşılar da 66'ını vermişlerdi. Zavallı hacılar varlarını yoklarını vermek üzereyken Rock onları durdurdu ve kendi adamlarına dönüp dedi ki: "Her birinize ikişer altın düşüyor, 20 altın da artıyor. Bu 20 altının onu bu hacılara verilecek, onu da bu serüveni iyi hatırlasın diye bu silahlara." Adamları Rock'a her zaman yanlarında bulundurdukları yazı gereçlerini getirdiler. O da çetesinin gözcülerine gösterilmek üzere kendilerine yazılı bir izin belgesi verdi ve onları serbest bıraktı. Hepsi asaletine, cömertliğine ve garip tutumuna hayran kalmışlardı. Onu meşhur bir hırsız değil, bir büyük İskender gibi görüyorlardı. Rock'un silahdarlarından biri kendi Gaskonya ve Katalan lehçesinde dedi ki: "Bu bizim komutana keşişlik eşkıyalıktan daha çok yakışıyor. Bundan böyle cömertlik yapmak istediğinde bizim paramızla değil kendi parasıyla yapsın." Bahtsız haydut bu sözleri pek alçak sesle söylemediğinden Rock işitti ve derhal elini kılıcına atıp adamın kafasını neredeyse ikiye ayırarak dedi ki: "Ben terbiyesizleri, küstahları bu şekilde cezalandırırım." Herkes dehşet içinde kaldı. Kimse tek kelime söylemeye cesaret edemedi. Reislerine itaatleri sonsuzdu. Rock bir kenara çekilip Barcelona'daki bir arkadaşına mektup yazdı. Hakkında onca şey anlatılan ünlü gezgin şövalye Lamançalı Don Quixote'nin kendisiyle birlikte olduğunu haber verdi. Dünyanın en hoş, en bilgili adamıydı. 4 gün sonra, yani vaftizci Aziz Yahya yortusunda, şehrin yalı boyunun ortasına, zırhları ve silahdarlarıyla atı Rosinante'nin üzerinde dikilecek, silahları Sancho da eşeğinin üzerinde yanında olacaktı. Bunu dostları olan Niaro'lara haber vermesini, olayın tadını onların çıkarmasını istiyordu. Rakipleri kaderlerin bu zevkten mahrum olmalarını isterdi. Ama bu da mümkün değildi. Çünkü Don Quixote'nin deliliğiyle akıllılığının ve silahtarı Sancho Panza'nın komikliğinin bütün dünyanın hoşuna gitmemesi mümkün değildi. Mektubu silahtarlarından biriyle gönderdi. Adam eşkıya kılığını değiştirip çiftçi kıyafetinde Barcelona'ya girdi ve mektubu sahibine götürdü. 61. Bölüm. Barcelona girişinde Don Quixote'nin başına gelenlere ve bilgelikten çok gerçeklik içeren başka olaylara dair.